أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Bir önceki dersimizde Kehf suresinin son kıssası olan Zülkarneyn aleyhisselam kıssasını anlatmaya başlamıştık. 83. ayetten itibaren Allah Azze ve Celle bu kıssayı anlatıyordu. Geçenki dersimizde sadece 83. ayeti okumuştuk ve o ayet üzerinden Zülkarneyn aleyhisselamın kimliği üzerinde durmuştuk. Kim Zülkarneyn aleyhisselam? Dedik yani Musa aleyhisselam ile İsa aleyhisselam arası bir zamanda yaşamış bir kral olduğu anlaşılıyor. Ve doğruya en yakın iki görüş var dedik kim olduğu hakkında. Birincisi, belki de en doğrusu Allah-u Alem, İran Pers kralı Büyük Kiros dedik. Bir de kimdi? Yemen'de bulunan Himyar krallığının krallarından birisi demiştik, açıklamıştık. Şimdi kardeşler inşallah 84. ayetten itibaren ayetleri okumaya devam edeceğiz. Bu dersimizde 84. ayetten 91. ayete kadar okuyacağız inşallah. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle Zülkarneyn Aleyhisselam'ın batıya doğru ve doğu tarafına doğru yaptığı seferleri anlatıyor. Ondan sonra da Yecüc Mecüc'ün bulunduğu yere gidecek. Onu inşallah öbür dersimizde okuyacağız inşallah. Şimdi ayete geçelim. Rabbim Azze ve Celle buyuruyor ki Estaizu billah. İnna mekkennâ lehu fil ardî. Biz ona Zülkarneyn'e yeryüzünde temkin vermiştik. İmkan vermiştik. Yani ona büyük bir güç verdik. Onu iktidar sahibi kıldık. O yeryüzünün krallarına, diğer krallarına üstün gelmiş birisiydi. Ve nasıl isterse öyle hükmeder. Yeryüzünde istediği gibi yönetir, işleri idare ederdi. وَاَتَيْنَاهُ ve Zülkarneyn'e biz verdik. مِنْ كُلِّ شَيْءٍ sebebe. مِنْ كُلِّ شَيْءٍ her şeyin sebebini biz ona vermiştik. Her şeyin sebebini. Ne demek her şeyin sebebini? Yani Zülkarneyn Aleyhisselam'ın dünyada istediği her ne şey varsa bunların hepsinin sebebini, yani bu dünyada istediği bir amacı var. O amacına ulaştıracak olan bütün sebepleri, kendisiyle istediği şeye ulaşacağı sebepleri biz ona vermiştik. Mesela Zülkarneyn Aleyhisselam'ın istediği şeyler nelerdi? Dünyada istediği her şeyi diyoruz ya. Neyi mesela istiyordu? Krallığının kuvvetlenmesini, dağda yayılmasını istiyordu değil mi mesela? Bak istekleri. Bunun sebebini vermiştik. Mesela nasıl krallık yayılacak? Bunu istiyor. Bu amacına ulaştıracak sebepleri vermiştik. Başka mesela neler istiyordu? İşte düşmana karşı saldırayım, onlarla savaşayım ve onları yeneyim. Bunun mesela sebebini vermiştik. İşte beldeleri fethetmek istiyordu ve orada fethettiği yerde adaleti ve hayrı hakim kılmak, yaymak istiyordu. Keza yeryüzünün doğusuna ve batısına böyle uzak, en uzak yerlerine sefer etmenin, yolculuğun kolay olmasını istiyordu mesela. Ve daha başka birçok istediği şeyler var. Bu zunaların hepsini İşte bu Zülkarneyn Aleyhisselam'ın isteklerinin gerçekleşmesi için gerekli olan, ihtiyaç duyulan ne varsa bütün sebepler, bütün vesileler, yollar Zülkarneyn'e verilmiştir diyor. Ne mesela bunların gerçekleşmesi için olan sebepler? Değil mi? İstediği şeyleri saydık. Bu istediği şeylerin gerçekleşmesi için gereken sebepler neler? Güç, kuvvet, değil mi? İmkan. İşte mesela yolcu edecek, sefere çıkacak. Bunun için gereken aletler, araç gereç, edevatlar, büyük bir ordu, sayısı böyle büyük, donanımı tam, tecizatlı, nizami ordu. İşte mesela fethettiği yerleri imar ve inşa edecek değil mi? Bunun sebepleri mesela imar etmek için gereken sebepler mesela. Keza ilim lazım değil mi bunun için? Bilgi lazım, hikmet lazım bak bütün bunlar için. Değil mi? Feraset lazım. Feraset değil de firaset diyelim. Doğrusu firasettir. Akıl lazım, zeka lazım. Bak bunların hepsi ona verilmişti diyor Subhanallah. Böyle acayip bir şahsiyet. İşte Zülkarneyn Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle'nin ona vermiş olduğu bu sebeplerle, bu vesilelerle ne yaptı kardeşler, şimdi göreceğiz. Düşmanlarını yendi ve yeryüzünün çeşitli bölgelerinde nüfus sahibi oldu, hakim oldu kardeşler. Bakın, ne dedi Allah Azze ve Celle? İnna biz, bak biz ona verdik diyor. Eteynahu, biz ona her şeyin sebebini verdik. Biz böyle yaptık, biz onu kıldık diyor. Bak biz diyor değil mi kardeşler? Allah yapmış bunu. Zülkarneyn Aleyhisselam'la alakası yok. Bunu Kur'an'ın pek çok yerinde sen görebilirsin. Doğrudan ya da işaret olarak Allah bunu ifade eder. Yani kardeşler, her biz neye sahipsek, Zülkarneyn Aleyhisselam bak birçok şeye sahipti. Bizim de sahip olduğumuz birçok şey var. Değil mi? Dünyada Allah'ın bize verdiği. Bunların, her neye sahipsek bunların Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu, Allah'ın bize bunları verdiğini, Allah'tan geldiğini bilmemiz lazım kardeşler. Allah Azze ve Celle falancalara vermemiş. Ama bak bana vermiş bunları. Dileseydi bu sahip olduğum nimetleri, bu sahip olduğum özellikleri, üstün vasıfları bana vermezdi. Başkalarına verirdi diye böyle inanmamız gerekiyor kardeşler. Müslüman itikadı böyle olması gerekiyor. Değil mi kardeşler? Böyle inanan bir kimse, böyle iman eden bir kimse mütevazı bir kimse olmaz mı? Her neye sahipse Allah'tan, ya Rabbi sen vermeseydin ben alamazdım zaten. Ama başkalarına vermesin, bana vermesin. İsteseydin ona verirdin, bana vermezdin. Bak böyle inanan bir kimse hakikaten mütevazı bir insan olmaz mı? Onun kalbinde kibir olmaz, ucup olmaz, kendine beğenme hastalığı taşımaz kardeşler. Eğer bir kimsenin kalbinde kibir varsa, kendine beğenme hastalığı varsa demek ki kardeşler, onun buna olan işte bu hakikate olan imanda mutlaka bir problem vardır. İman ediyorum diye dili söyleyebilir ama o imanda bir zayıflık var. Tam içerleyememiş, tam kabul edememiş, benimseyememiş yani. Şimdi kardeşler, bundan sonra okuyacağımız ayetlerde Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Allah yolunda cihad etmek için yaptığı 3 yolculuk anlatılıyor. 3 sefer anlatılıyor kardeşler. İlk olarak dünyanın batısına gitmiş. Ondan sonra dönmüş, dünyanın doğusuna gitmiş. Seferler düzenlemiş. Daha sonra da inşallah bunu öbür dersimizde anlatacağız. Yecüc Mecüc'ün bulunduğu bölgeye gitmiş kardeşler. Bakın böylece Zülkarneyn Aleyhisselam yeryüzünü ordusuyla dolaşmış yani. Subhanallah. Yeryüzünü tavaf etmiş bir büyük bir kral. Şimdi bakın. Ne yapmış Zülkarneyn Aleyhisselam? Bu ilk yolculuktan birincisini Allah Azze ve Celle anlatmaya başlıyor. Zülkarneyn Aleyhisselam bir kral. Ancak bu krallığının güçlenmesini, daha da artmasını, büyümesini istiyor. Ve bunun için batı tarafına doğru sefere çıkma kararı alıyor. Ortada diyor ki batı tarafına doğru cihat başlatacağız. Batıda ne kadar bölge varsa hepsini fethedeceğiz diye böyle bir karar alıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle estaizu billah fe'etbe'a sebebe. Zülkarneyn bir sebebe tabi oldu. Fe'etbe'a sebebe. Ona her şeyin sebebi verilmişti ya. Şimdi amaç bu, istediği bu. Şimdi bunun için sebep yere getirmesi gerekiyor değil mi? İşte bak ne diyor? Fe'etbe'a sebebe. Bir sebebe tabi oldu. Yani batıya ulaşıp batı tarafındaki beldeleri fethetmek için, bu isteği gerçekleştirmek için Allah'ın ona verdiği sebeplere Zülkarneyn Aleyhisselam ne yaptı? Tabi olduğu aldı. Yani ne? Yolculuk yapacak, sefer edecek ve savaş. Yani bunlar için. Yol için, bir de savaş için. Yolculuk için ve savaş için gerekli olan sebepleri aldı demek yani. Ayet demek bu. Alet, edevattır, araç gereçlerdir, ordudur, askerdir, bilgidir, malumattır vesaire, her ne varsa. Fe'etbe'a sebebe, Allah nedir? Bu kararı gerçekleşmek için bir sebebe tabi olduysa bu sebeplere tabi oldu ve batı tarafına doğru yürüdü diyor. Bunu kardeşler buradan bir ders çıkartıyoruz. Ne diyor? Ayette Zülkarneyn sebepleri aldı diyor değil mi? Bir karar aldı, hedef var. Onu gerçekleşmesi için ne yapması lazım? Bunun için sebeplere yapışması lazım değil mi? Bak sebepleri kullandı diyor. Çünkü kardeşler bizler sebepler aleminde yaşıyoruz değil mi? Allah Azze ve Celle bu alemi sebepler alemi kılmış. Her şeyi Allah bir sebebe bağlamış değil mi? Her şeyin bir sebebi var kardeşler. Bu Allah'ın sünneti, bu Allah'ın kanunu kardeşler. O zaman eğer biz bir amaca ulaşmak istiyorsak, bir hedefe ulaşmak istiyorsak, bir isteğimizi gerçekleştirmek istiyorsak o zaman ne yapmamız lazım? Sebeplere yönelmemiz lazım kardeşler. Lazım olan, onun için lazım olan, gerekli olan sebepleri sen kullanmazsan, bunları işlemezsen Allah Azze ve Celle normal şartlarda, her zaman değil ama normalde böyledir. Asıl olan bizi o amaca, o isteğimize ulaştırmaz, muvaffak kılmaz. O arzuladığımız şeyleri elde edemeyiz kardeşler. Çünkü sen ne yapıyorsun? Allah'ın koyduğu bir sünnete, yasaya aykırı davranmış oluyorsun öyle değil mi? Allah'ın bu yasası yani. Uygulaman lazım. Ama tabii kardeşler şüphesiz Allah Azze ve Celle dilerse sebepler olmadan da veremez mi? hiç sebepleri işlemeden de veremez mi? Kur'an'da bunun çok örneği var. Hayatımızda da hatta böyle görüyoruz yani. Ya da başkalarından. İşte Kur'an'da anlatan Zekeriya Aleyhisselam ve Yahya Aleyhisselam kıssası değil mi? Normalde olacak bir çocuk değil ama Allah Yahya Aleyhisselam'a verdiğini söylüyor. Ama bazen de mesela sebepleri yerine getirirsin bak. Yani olabilecek bütün sebepleri yerine getirirsin. Ama Allah Azze ve Celle o isteğinin olmasını dilemediği için olmaz. İsteğine varamaz. O yüzden kardeşler dolayısıyla böyle bir hakikat olduğu için evet sebepleri yerine getiririz ama bununla birlikte sebeplerin sahibi olan, sebepleri elinde bulunduran, sebepleri yaratan her ne sebep varsa, bunların hepsini yaratan, bunları yönlendiren, bu sebepleri hareket ettiren, sebeplere hükmeden Allah Azze ve Celle ne yapacaksın? Tevekkül edeceksin ama. Sebeplere tevekkül etmeyeceksin kesinlikle. Sadece Allah bunu buna sebep kıldığı için ben bunu işliyorum. Ama asla sebeplere değil, sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye dayanmamız lazım. Kalbimizi sadece ona bağlamamız lazım kardeşler. Dolayısıyla yani bak Zülkarneyn ne yapmış? Bu hedefini gerçekleştirmek için bir sebebe tabi oldu diyor değil mi? Fetba'a sebebe. O zaman kardeşler dolayısıyla mesela biz eğer Müslüman mücahitler olarak değil mi? Bir falanca ülkeyi veya da bir beldeyi fethetmek istiyorsak, orada küfrün hakimiyetini sonlandırmak istiyorsak o zaman ne yapmamız lazım? Bunun için elimizde olan, imkanımız hali olan gerekli her ne sebep varsa bunları yapmamız lazım. Davetse davet. Duruma göre. Artık kalmış olduğun yerin durumuna göre. Orada cihat etmek imkanı yoktur. Böyle bir güç yoktur. Davet yaparsın ilk başta. Veya da bir yerdesindir. Orada cihat mümkündür. O zaman cihat edersin. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla beklesin. Ama Allah'ın sana kafirlere karşı yardım etmesinin de sebepleri var. Öyle değil mi kardeşler? Bak bunun da sebepleri var. Evet. Kafirlere karşı savaşacağız. Davet yapacağız. Onlara üstün gelmek istiyoruz ama bunun da kardeşler bir takım sebepleri, şartları var. Ayetlerde belirtilmiş, hatırlayalım. Allah Azze ve Celle kafirlere karşı ben size yardım ederim ama bir takım şartlar var. Onları yerine getirmeniz lazım diyor değil mi? Ne mesela o şartlar? Ayetlerden çıkan sayı sonuçları söylüyorum, hatırlayalım. Gerçek ve güçlü bir iman istiyor Allah Azze ve Celle. Böyle dille söylenen iman değil. Gerçekten kalbe işlenmiş gerçek ve güçlü bir iman. Ya Kur'an ayetlerinden çıkan sonuçlar. Şirkin ve küfrün her türlüsünden kaçınmak. Şirkin ve küfrün her türlüsünden kaçınmak. İki. Mesela riya da şirkten değil midir kardeşler? Değil mi? Küçük şirktir. Bak o zaman riyadan da kaçınacaksın ki Allah'ın yardımını bulabilirsin. Amellerde ihlas lazım. Yalnızca Allah için. Cennete girmek amacıyla, cenneti elde etmek amacıyla yapacaksın işini. Salih amellerde bulunmak. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek. Haramlardan, günahlardan kaçınmak. Kalbin işte riyadan, kibirden, hasetten, ucuptan temiz olması. Sabretmek. Bak bunların hepsini Allah kafirlere karşı yardım etmesi için bize bir sebep olarak, bir şart olarak koymuş. Bunları ne kadar yerine getirirsek o kadar Allah Teala bize yardım olur. Ne kadar da bunlardan uzak olursak o kadar da Allah Teala'nın yardımı bizden uzak olur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Keza mesela yine bir kimse alim mi olmak istiyor? Alim olman için bunun sebepleri bellidir değil mi? Yolu bellidir yani. Bak sebebe tabi olacaksın. Komutan mı olmak istiyorsun? Cihatta çok güzel işler mi yapmak istiyorsun? Bunun da sebepleri bellidir. Onları yapman lazım. Mesela kalbimiz katı diyoruz. Bazı hastalıklar var diyoruz. Yumuşamasını istiyoruz. Kalbimizin temiz olmasını istiyoruz. Düzelmeni istiyoruz değil mi? Ben şu alameleri yapamıyorum. Yapmak istiyorum. İşte şu günahları terk etmek istiyorum. Ya da düşmemek istiyorum. Yapamıyorum. Bütün bunların gerçekleşmesi için de nedir? Bir takım sebepler var. Yollar var değil mi? Bunun için kitaplar yazılmış. Allah bunları da sebebe bağlamıştı. İşte Zülkarneyn'e sebepler halinde yaşadığı için bu isteğinin gerçekleşmesi adına ne yapıyor? Bir sebebe tabi olduğu diyor. 86. ayet. Şimdi Zülkarneyn Aleyhisselam batı yolculuğuna başlıyor sebepleri olarak. Arka arkaya şehirleri fethediyor. Fethede de gidiyor. Ta ki güneşin battığı yere ulaşıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle hatta ta ki gitti fethede de İza belaga magribeşşemsi. Güneşin battığı yere ulaştığı zaman. Ne demek güneşin battığı yer? Yani batı tarafında Zülkarneyn Aleyhisselam zamanında imar edilmiş insanların yaşadığı yerin en son noktası. Yani artık ondan sonra başka böyle bir imar, bir yerleşim yeri yok. Başka bir belde yok insanların oturduğu. Son nokta orası yani. Artık onun zamanında neresiyse batı tarafında oturulan, imar edilmiş, inşa edilmiş yer neresiyse onun en son noktasına kadar ne yaptı? Gitti. Peki burası neresi acaba? Bakın şimdi çok ilginç bilgiler vereceğim. Bak güneşin battığı yere ulaştığı zaman artık en son sınırına kadar gitmiş. Vecedehe. güneşi batarken şöyle gördü, şöyle buldu Zülkarneyn. Tagrubu fi aynin, bir pınara batıyordu. Güneşin battığını görüyor, ulaşmış ya şimdi, güneş batıyor. Güneşin battığını nasıl görmüş? Sanki güneş tagrubu fi aynin, bir pınarın, ayn, bir pınarın içerisine batıyor sanki. Pınar ne demek pınar? O yerden değil mi? Kaynayarak çıkan su. Bak düşün şimdi, yerden kaynayarak çıkan bir su var. Pınar. O sudan, o pınardan oluşan bir su kütlesi var kardeşler. Büyük bir su kütlesi var. Ona mesela ne deniyor? Su gözesi diyebiliriz. Su gözesi. Pınar var bir yerde. Fışkırıyor, su atıyor. O sudan, o pınardan oluşan büyük bir su kütlesi var. O su gözesi işte. O su gözesine batıyor olarak buldu diyor. Peki nasıl bir su gözesiydi o pınardan oluşan? Hami etin, yani siyah kara çamurlu bir pınardı. Ya da balçıklı bir pınardı. Kara çamurlu, balçıklı bir pınar, bir su gözesine batıyor olarak gördü. Gör derken kardeşler, yani hakikatte böyle mi? Tabii ki değil. Sanki böyle değil mi? Yani Zülkarneyn'in Aleyhisselam bakışına göre böyle kardeşler. O güneşe bakan kimseye nispeten. Sanki onun içine batıyormuş gibi. Hakikatte öyle olabilir mi? Güneş semada zaten. Yani pınar ise değil mi? Yerde zaten. Yani nasıl güneş, koskoca güneş yeryüzü pınarlarından bir pınar içine batsın değil mi? Göz bakışıyla yani. Öyle. Bakın şimdi kardeşlerim. Şimdi çok önemli bilgiler vereceğim burada. Şimdi pınar diye tercüme ettik ya. Bakın tefsirlere baktığımızda birçok müfessir bu pınar diye tercüme ettiğimiz ayn kelimesini deniz ya da okyanus diye açıklamışlar. Yani o güneşi nasıl buldu? Sanki böyle denizin içine batıyor ya da okyanusun içine batıyor. Demişler ki yani Zülkarneyn ulaştığı o güneşin battığı yer, kimisi demiş ki batı tarafındaki Atlas Okyanusu'ydu ya da Atlantik Okyanus ya da Karadeniz. İkisi de batı tarafında bulunuyor. Yani Zülkarneyn Aleyhisselam Atlantik Okyanusu'nun ya da Karadeniz'in sahiline gelmiş, bir kıyısına gelmiş. Tabii hangi kıyısı, hangi sahili Allahu alem. Sonuçta denizin birçok kıyısı var değil mi? Oraya kadar gitti ve orada güneşin deniz ufkunda ya da okyanus ufkunda batışını gördü. Sanki böyle denizin, okyanusun içine batıyordu. Böyle açıklıyorlar. Değil mi? Hakikaten de öyle değil. Mesela sen denizde okyanusa giden bir gemi görüyorsun mesela. Uzaklaştığın zaman uzaklaşıyor artık. Sonunda gözünden kayboluyor. Sanki zannediyorsun ki o gemi ne yaptı? Denizin içine battı değil mi? Aynısı Zülkarneyn Aleyhisselam da öyle bir hal yaşamış. Halbuki denizin içine battığı falan yok. Hatta mesela sen düz böyle bir arazidesin. Geniş böyle düz bir arazi olduğunu düşün. Güneş mesela doğuyor. Sanki böyle yerin içindeymiş gibi değil mi? Yerin içinden doğduğunu görüyorsun. Veya da mesela batıyor. Yerin içine sanki giriyormuş gibi. Halbuki öyle değil. İşte Allah onu söylüyor yani. Pınarın içine battığını ya da İşte bu tevhide göre okyanusun denizin içine battığını gördü. Ama aslında hakikatte öyle bir şey değil. Şimdi bakın. İyi de bu kelime pınar anlamına geliyor. Peki niye bu müfessirler bu kelimeyi okyanus ya da deniz diye açıklamışlar? Arasındaki bağlantı ne? Değil mi? Diyorlar ki o güneşin, o batan güneşin büyüklüğü karşısında o Atlas Okyanusu ya da Karadeniz Zülkarneyn'in gözünde bir su gözesi kadar küçük gelmiştir. Yani o kadar büyük ki o battığı yerde güneşi izlemek. Onun büyüklüğü karşısında artık bu okyanus ya bu deniz bir su gözesi kadar küçük gelmişti. Peki niye çamurlu bir su dedi? Değil mi? Çamuru ne yapacağız? Tamam, gözeyi anladık. Peki çamuru ne yapacağız? Niye kara çamurlu? Çünkü o güneş battığında o deniz ufku sislerle kaplı o anda değil mi? Zaten genelde öyledir. Baktığın zaman deniz ufkuna böyle sisli gibidir değil mi? İşte sislerle kaplı olduğu için güneş sanki böyle kara çamurlu bir su gözesine, böyle büyük bir su gözesine sanki batıyormuş gibi gördü. Yoksa aslında pınarın, bir pınarın yanına gitmedi. Neyin yanına gitti? Bir Atlas Okyanusu'na ya da Karadeniz'e gitti diye böyle söylüyorlar arkadaşlar. Ancak ayeti zahirine göre anlamak mümkün kardeşler. Niye okyanus ya da deniz diye açıklayalım ki? Yani büyük bir su gözesinin içine batıyor olarak görmüş olamaz mı? Neden yani okyanus? Niye deniz yani? Bu doğru bir şey değil kardeşler. Şimdi bakın. Burada çok güzel bir tespit açıklayacağım size. İyad Kureybi'yi biliyorsunuz. Çok güzel bir davetçi maşallah. Hem dünyevi ilimler sahibi, tıp alanında uzmanlaşmış, hem de şer'i ilimler de sahibi. Çok yani herkesin böyle sevdiği, Allah'ın kalplerine, insanların kalplerine sevgisini koydu. Çok güzel daha çalışmalar olan. Yani hayırla yad ettiğimiz çok akıllı, zeki bir hoca. Onun kardeşler bakın bu ifade ile alakalı bir makalesi var. Bu zahir manasının alınması gerektiğini o da söylüyor. Yani okyanus ya da deniz değil. Pınar demiş Allah. Ayn diyor. Pınar. Bu pınar anlamı üzerinden çok ilginç bir tespit yapıyor kardeşler. Diyor ki, peki bu Zülkarneyn'in ulaştığı pınar neresi olabilir acaba diyor. Bakın. Siz gayzer diye bir kelime duydunuz mu kardeşler? Gayzer. Gayzer ne demek biliyor musunuz? Gayzer. Bilen var mı? Gayzer. Biliyor musunuz?
Volkanik patlama altına uçan küçük göl tarzı bir şey değil mi?
Yani yaklaştın ama volkanik tarzı mı dedin? Volkanik patlamanın ki yok. Volkanik patlama. Ama evet sıcaklık var ama mümkün doğru da olabilir söylediğim. Allah alem. Ama yaklaştın yani. Gayzer. Evet, evet, evet, evet. Aynen. Bakın kardeşler şimdi. Yani İyad Kulübü gerçekten çok güzel bir noktaya kalmış. Maşallah. Bakın. Bu gayzer kardeşler abinin dediği gibi böyle yükseğe doğru böyle fışkırarak, püskürerek ortaya çıkan bir sıcak su kardeşler. Yerden böyle bir sıcak su kaynağı çıkıyor. Ona gayzer deniliyor kardeşler. Yani sıcak pınarlar. Pınar da zaten yerden çıkan bir şey değil mi? Ama kardeşler bu fışkırma ben inşallah bu dersten sonra linkini atacağım. Daha iyi anlamanız için. Bazı hem görseller hem de video atacağım. Orada göreceksiniz yani böyle gayzerler kesintili bir şekilde böyle devamlı değil de aralıklarla böyle havaya sıcak su püskürtür ve sıcak buhar fışkırtır kardeşler. Hem sıcak su püskürtüyor hem de sıcak hava buhar püskürtüyor. Aynı zamanda kükürt de yayıyor. İşte buna bu pınardır zaten değil mi? Bir pınardır yani. Gayzer denilir kardeşler. Yerden çıktığı için. Bakın. Şimdi bunu aklınıza tutun. Ayette şimdi ne demişti? Hamiye ediyordu değil mi? Nasıl bir pınar? Kara çamurlu, balçıklı bir pınar diyordu değil mi? Hamiye. Bakın. Şimdi bakın şu sahabiler Talha bin Ubeydullah, Amr ibn As, İbn Ömer, Abdullah ibn Amr, Muaviye, Hasan vesaire, Kisai Hamza bu hamiye kelimesini nasıl okumuşlar? Hamiye diye okumuşlar bakın dikkat edin. Hamiye ne demek hamiye? Hatırladın mı? Narun hamiye. Değil mi? Kariye suresinde yani sıcak demek. Kariye suresinin sonunda işte kimin tartıları yani iyi amelleri hafif gelirse fe ummu haviye onun anası yani onun varacağı yer kalacağı yurdu haviyedir. Ve ma drake me haviye nedir? Narun bir ateştir. Nasıl bir ateş? Hamiye. Kızgın. Harareti çetin bir ateştir. Bakın o zaman şimdi iki tane sayı kıraat var. Hem hamiye yani kara çamurlu. Kara çamur demek. Hem de kızgın, harareti çetin olan anlamı. Bu ikisinde bir, almakta bir beis yok kardeşler. Müfessirler diyorlar ki bu pınar, güneşin battığı bu pınar her iki vasfı da barındırıyordu. Bakın şimdi iyi dinleyin. Yani o attığım zaman daha iyi göreceksiniz. Yani o gayzer tarafında bir güneşin batışını bir görün. İki vasfı da kardeşler barındırıyor. Hem yani bu pınar kara çamurlu bir pınar hem de sıcaklığı şiddetli bir pınar. Gayzerler ne dedik? Sıcak su püskürtmüyor mu? Sıcak buhar püskürtüyor. Bak birçok sahabi bu hamiye kelimesini hamiye diye okumuş. Hamiye de ne demek? Sıcaklığı şiddetli olan pınar. Bir de neydi? Çamur değil mi? O videoyu attığım zaman göreceksiniz. Yani gayzerlerin olduğu yerle yerde hakikaten hem bir sıcaklık var zaten. Hem de onun oluşturduğu, o suyun oluşturduğu o bölge çamurlu kardeşler. Subhanallah. Bakın şimdi. Nasıl? Evet şimdi bakın. Şimdi buradan işte o mucizeye doğru geliyoruz. Bakın. Şimdi bu gayzer dedik ya. Ya bu gayzer Kur'an'daki anlatıma çok benziyor. Şimdi peki nerede bu gayzerler dünyada? Baktığımız zaman kardeşler şu 5 ülkede sıkça bulunuyormuş. Yani dünyanın en ünlü gayzer bölgeleri şu 5 ülke. Yani başka böyle ülkelerde de bulunuyor da. Mesela Türkiye'de yok gayzer. Ama özellikle kardeşler şu 5 tane ülke gayzerlerin sıkça bulunduğu en ünlü gayzer bölgeleri. Birincisi Amerika. 2 Şili, 3 Rusya, 4 Yeni Zelanda, 5 İzlanda. Bakın. Bu saydığım, bakın dikkat edin. Bu ülkelerden hangisi yeryüzünün en batısında? Amerika, Şili, Rusya, Yeni Zelanda, İzlanda. Yeryüzünün en batısında hangisi bulunuyor? He? Amerika. Amerika. Evet. Ama yani yeryüzünün batısına düşündüğü zaman bütün yeryüzü için en batısında
İzlanda. Ama o dönemde yani okyanusu aşırı bir tarafa geçmiyor.
Evet, okyanusu yok. İşte onu söyleyeceğim. Yani Amerika normalde daha batıdadır, İzlanda'dan. Evet, sen okyanusu nasıl geçeceksin diye düşünürsem ona da değineceğim inşallah. Yani normalde bütün dünyayı düşündüğü zaman en batısında Amerika var bu 5 ülke içerisinde. Hatta bakın bu 5 ülkeyi de bırak, Amerika yeryüzünün batısının en uzak noktasında değil mi? En batıda bulunan ülke Amerika'dır kardeşler. Kuzey Amerika kıtası, Güney Amerika, Kuzey Amerika bu kuzeyde kalıyor. E bakın, bu Amerika'da şimdi bahsedeceğim geyserler. Bu Amerika'daki geyser de Amerika'nın da batısında. Subhanallah. Ya Amerika yeryüzünün batısının en uzak yeri. Ve Amerika'da bulunan geyserler de Amerika'nın batısında. Subhanallah. Bakın şimdi bilgi okuyayım size. O bilgide diyor ki dünya genelindeki 1000 kadar geyserin, bak dünya genelindeki 1000 kadar geyser varmış. Yaklaşık yarısı ABD'nin Wyoming eyaletindeki işte Yellowstone Milli Parkı neyse orada bulunuyormuş. Bak, o zaman demek ki yani geyser denilince akla gelen ilk ülke diyebiliriz Amerika yani. Çünkü bak geyserlerin yaklaşık yarısı ABD'de bulunuyor ve burada bulunuyor. Bu da zaten Amerika'nın batısında. Tüm geyserler arasında en bilineni ise yine bu parkın içerisindeki bilmem nedir. Bu parkın içinde 100 adet geyser vardır. Bak bu parkın içerisinde 100 adet geyser var ve 3000 adetten fazla da kaynarca alamaktır. Yine aynı park içerisinde yer alan bilmem ne isimli geyser yaklaşık 100 metreyle şu an için en yükseğe su püskürten geyserdir diyor. Kardeşler hakikaten dediğim gibi o linkleri atacağım inşallah. Bu Zülkarneyn Aleyhisselam'ın gördüğü bu manzara hakikaten göreceksiniz inşallah. Çok çok çok benziyor. Aynı ya. Allahu Ekber. En batıda Amerika ve geyserler de sıcak su, sıcak buhar püskürtüyor ve hakikaten göreceksiniz etrafı böyle çamurlu. Hem çamur manası var hamiye, hem de hamiye sıcaklığı şiddetli demek. Aynı. Subhanallah. Bakın İyad Kunevi devam ediyor. Diyor ki eğer denilirse ki yani Kur'an'ın indiği zaman yeryüzünün en batısı bilinen bir yer değildi ki. Yani nasıl Zülkarneyn ki Kur'an'ın inmesinden çok önce yaşamış birisi nasıl buraya ulaşmış olsun? Değil mi? Yani Kur'an'ın indiği zamanda bile yeryüzünün en batısı olan işte Amerika bilinen bir yer değildi. Evet, bilinen bir yer. Yani insanlar yaşıyor olabilirlerdi. Ayrı bir şey ama sonra keşfediliyor. Biliyorsunuz işte Kristof Kolomb muydu? Keşfediyor. Ama keşfettiğinde sonuçta yine orada bazı kavimler yaşıyor ama bilinen bir yer değil yani. E böyleyse Zülkarneyn Aleyhisselam'dan, Nebi Aleyhisselam'dan çok önce yaşamış. Nasıl peki oraya ulaşmış olsun? Diyor ki İyad Kunevi. Olabilir diyor, uzak görülemez diyor. Allah Celle demiyor mu? Biz ona yeryüzünde imkan verdik ve her şeyin sebebini verdik. Her şey diyor, her şey. Bunun içine ne de girmez? Ben okyanusu geçmek istiyorum. Atlas okyanusunu geçmen lazım değil mi Amerika'ya ulaşmak için? Amerika'ya ulaşmak Atlas okyanusunu geçmen lazım, koca okyanusu. Ben Atlas okyanusunu geçmek istiyorum. İstediği her şeyin sebebini verdik. Bunun sebebini verdik, bak bu ayete girmez mi? Böyle Amerika'ya gitmiş olamaz mı? Bakın diyor ki İyad Kunevi, ben diyor bunu İmam Şevkani biliyorsunuz Yemenli bir alim. Bundan 200-300 sene önce yaşamış büyük bir alim. Onun Fethül Kadir diye bir tefsiri var. Ben diyor Fethül Kadir tefsirinde bu söylediğim ihtimali desteklediğini gördüm diyor. Diyor ki orada bak İmam Şevkani tefsirinde şöyle denilmesi uzak değildir diyor İmam Şevkani. Allah'ın Zülkarneyn Aleyhisselam'ı okyanusu geçmeye imkan vermesine mani bir şey yoktur diyor. Bak o da söylüyor. Okyanusu geçmiş olabilir. Ta ki güneşin battığı en son doruk noktadaki o pınara ulaşmış olabilir. Bunu bak Şevkani bile söylüyor. Buna ne mani olabilir ki diyor. Ne aklen ne de şeran hiçbir mani yoktur buna. Çünkü Allah Teala de ifade ediyor ki o güneşin en batısına gitmiş. Allah ona yeryüzüne imkan vermiş. Yeryüzünde bak diyor yani şey deniz de sonuçta yeryüzü içerisindedir. Yeryüzüne imkan verdik diyor. Sonuç olarak kardeşler, İyad Kuneybi makalesine son verirken diyor ki, dolayısıyla diyor Kur'an-ı Kerim'in bu ayetle işte bu mıntıkaya işaret etmesi uzak değildir diyor. Yani Amerika'da bulunan işte bu geyserin bulunduğu yere işaret etmesi hiç de uzak değildir. Bu bana zahir olan bir şeydir diyor, tefsirin, ayetin tefsirine zahir olan bana budur. Allahu alem diyor. Belki bundan başkası da sayı olabilir. Vallahi alem bir sevap kardeşler. Böyle bir tespit. Gerçekten de ben dediğim gibi göreceksiniz yani çok çok çok büyük bir benzerlik var yani. Subhanallah. Evet, devam edelim şimdi ayete. Şimdi ne dedi? Güneşin en battığı yere gittiği. İki ihtimal var dedik. Dediğimiz gibi yani ya Amerika'nın gitmiştir. Oradaki orada var. İşte şimdi söyleyeceği ayetteki. Ya da oraya varmamıştır da. İşte o zamanki insanların yaşadığı batıdaki en son sınır noktası. Allah alem. وَجَدَ عِنْدَهَا Onun yanında, o güneşin battığı yerin orada, yani pınarın yanında ya da deniz ya da okyanus kıyısında bulunan bir yerleşim yeri var. Burada yaşayan bir kavmen, kavim buldu. O güneşin battığı yerde, gittiği yerde bir kavim buldu. Bu kavim kardeşler kafir bir kavim. Onlarla savaştı. Onlara galip geldi. Orayı fethediyor. Onlara hakimiyeti altına alıyor. Bu savaştan sonra, bu fetihten sonra kardeşler Allah Azze ve Celle Zülkarneyn Aleyhisselam'ı bu kafir kavim hakkında muhayyer bırakıyor. Diyor ki, قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ Dedik ki ey Zülkarneyn, bak. Dedik ki ey Zülkarneyn. Biz önceki dersimizde demiştik, Zülkarneyn peygamber midir yoksa veli bir zat mıdır? Neydi? İhtilaflı değil mi? Heh. İşte peygamberdir Zülkarneyn diyen ulema bu ayeti ne diyor? قُلْنَا biz dedik ki, bak biz dedik ki ey Zülkarneyn. O zaman bu peygamber olduğu anlaşılıyor. Yani vahiy yoluyla dedik yani. Bir melek vasıtasıyla vahyettik diye tefsir ediyorlar. Ama Zülkarneyn veli bir zattır diyen alimler de ne diyorlar? Biz dedik ki derken yani kalbine ilham ettik demek. Yani ilham yoluyla ona söyledik. İlham yoluyla ona bildirdik diye böyle tefsir ediyorlar. Evet, ey Zülkarneyn sen onların hakkında muhayyersin. İmmâ en tuazzibe ya onlara ister azap edersin. Onları cezalandırırsın. Nasıl? Öldürerek veyahut da esir alarak veya da başka türlü işte yurtlarından sürerek. Ya onlara ceza verirsin. وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ ف۪يهِمْ حُسْنًا Ya da onlar hakkında güzellik yolunu edinirsin. İyi davranırsın onlara. Öldürmezsin, affedersin. Allah Azze ve Celle onu muhayyer bırakmış. Subhanallah. Zülkarneyn'e neyi seçiyor kardeşler? İlk olarak onları güzel bir şekilde İslam'a, hidayete, imana, sadece Allah Azze ve Celle ibadete davet edip bakacak. Bunu tercih ediyor. Kim iman ederse onun için ahirette cennet var. Ahirette şimdi anlatacağız. Ve dünyada da onun için güzel bir muamele var. Ama kim de küfür üzerine kalırsa bu davetten sonra onun için hem dünyada hem de ahirette ceza olsun diye böyle bir tercihte bulunuyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Kale, Zülkarneyn, Allah'ın bu muhayyer bırakmasına karşılık şöyle cevap verdi. Dedi ki, kime dedi? Yani etrafındaki adamlarına. Dedi ki emme men zaleme. Kim zulmederse, yani ben davet yapacağım onlara. Bu davet karşısında kim zulmederse, yani demek kim kendisine zulmederse. Hala küfür üzerine, şirk üzerine kalmakta ısrar eder, iman etmezse, Allah'ın birliğini ikrar etmezse bu kişi böylelikle kendisine zulmetmiş oluyor değil mi? Azaba düşer gittiği için zulmetmiş oluyor. فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ Ona dünyada azap edeceğiz. Yani öldürerek ya da buna benzer şeylerle böylelerini azap edeceğiz. İman etmezsen onları cezalandıracağız. Thumma yuraddu ila rabbihi sonra bu kimse öldükten sonra Allah Azze ve Celle'ye döndürülecek. Feyuazzibuhu Allah da ona bir de ahirette azaben nukra. Bir azapla azap edecek. Nasıl bir azap? Nukra. Ne demek nukra? Nekra. Hani marife nekre. Duymuşsunuzdur. Bir belirgin marife nekre belirsiz değil mi? Yani nukra olan bir azap. Ne demek? Yani benzeri görülmemiş. Allahu Ekber. Benzeri görülmemiş. Büyük, çok şiddetli. Tahammül edilemez. Cehennem azabı onlara vardır. Hem dünyada ne? Yani ateşler gözü kardeşler. Volkanlar değil mi? Yanar dağlar, lavlar. Subhanallah. Ama bak azaben nukra diyor. Nukra. Bilinmeyen iş yani. Dünyada o bildiğiniz volkanlar falan onlar çok yanında az kalır yani. Subhanallah. Hem dünyada ceza kafirlere hem de ahirette. Öyle kafir kalırsan sana güzel muamele yok. Zülkarneyn Aleyhisselam bak tercihi. Ama emme men amene ve amile salihan ama kim de tevbe eder küfründen, iman eder ve imanının gereği de salih ameller işlerse felehu onun için cezaen bu yaptığı güzel işlere karşılık iman etmesi salih ameller karşılık olarak el husna vardır. En güzel olan vardır. Değil mi? En güzel olan yani cennet vardır. Ahirette cennet vardır. Bu ahiretteki karşılığı şimdi bakın. Dünyadaki karşılığı peki nasıl olacak? Bakın Zülkarneyn Aleyhisselam'ın müminlere kendisinin altındaki, hakimiyetindeki müminlere olan bakın tavrı nasıl? Buradan bakın bir ders çıkaracağız. Cennette onun için zaten ahirette onun için bir cennet vardır. وَسَنَقُولُ لَهُ ona diyeceğiz. Yani yöneticiler olarak, emirler, idareciler olarak bu iman edip salih amel işleyen müminlere min emrina emrettiğimiz şeylerden, emirlerimizden yusra, kolay olanını söyleyeceğiz. Bizim hakimizimde girdi ya, bizim emrimiz altında. O emirlerimizden böyle müminlere kolay olanını söyleyeceğiz. Yerine getirilmesi kolay işleri emredeceğiz. Kolay görevler yaptıracağız. Ona böyle zor olan, meşakkatli olan, ağır gelen işleri yaptırmayacağız. Böyle şeylerle hüküm tutmayacağız. Ona kolaylık göstereceğiz. Şefkatli, merhametli yaklaşacağız. Subhanallah. Yani bakın bu tercihiyle Zülkarneyn Aleyhisselam ne demek istedi? Ya Rabbi sen beni muhayyer bıraktın. Ama benim tercihim şu. Sen kimi azap edeceksen, ki kimi azap eder Allah Azze ve Celle? Kafirlere, zalimlere. Ben de azap edeceğim onları. Ben onları cezalandıracağım. Sen kimi de mükafatlanacaksan, cennette müminleri de mükafatlandıracak. Ben de o müminleri senin yaptığın gibi güzel davranacağım, onlara değer vereceğim. Yani bu konuda nefsime göre hareket etmeyeceğim kesinlikle. Senin istediğini isteyeceğim ya Rabbi. Çünkü bütün mülk kime ait? Sana aittir. Bu iktidarı, bu gücü bana sen verdin. O zaman senin istediğin, senin razı olduğun doğrultuda ben hareket edeceğim. Senin yaptığın kafire cezalandıracağım, senin yaptığın gibi mümine ikram edeceğim. İslam'ın ve Müslümanların hakim olduğu bir yerde uygulama böyledir kardeşler, değil mi? Müslümanla kafir bir tutulur mu? İslam'a kim tutulmaz? Efeneceallul muslimine kelimucemin. Müslümanları mücrimler gibi kıldığımızı mı zannediyorsunuz? Kılar mıyız? Melekum keyfe tahkumun. Nasıl hükmediyorsunuz böyle? Asla. Müslümanla kafir asla aynı muameleye tabi tutulmaz kardeşler. Müslümanlar evet böyle aynı muameleye tabi tutmaz Müslümanlarla kafirleri ama kafirler de kardeşler böyle bir tutmuyor, değil mi? Ama bunun tam tersini yapıyorlar. Küfrün hakim olduğu yerlere bakın, tam tersi. Kafirler, zalimler mükafatlandırılıyor. Bak onlar da ayrım yapıyor, değil mi? Müslümanlar ise cezalandırılıyor. Bu küfrün hakim olduğu yerlerde. Müslümanların hakim olduğu yerlerde tam tersidir. Kafirler farklı muamele görür, Müslümanlar ayrı bir muamele görür kardeşler. Dolayısıyla bakın, yani bu cümleden bakın şu dersi çıkarmamız lazım. Ne diyor? O yüzden kolay şeyler emredeceğiz diyor, değil mi? Hakikaten Allah Azze ve Celle, değil mi? Biz kullarını dinde genişlik tanımamış mı? Ya. Sıkıntıyı, zorluğu kaldırmış. Dinde bizim için kolaylık istemiş. Bu dini kolay kılmış. Ayetlerde bunu ifade etmiyor mu? Birçok ayet var değil mi bunu ifade eden? Allah sizin için sıkıntı istemez diyor. Sıkıntı kılmamıştır diyor. Sizin için Allah kolaylıysa zorluğu istemez diyor, değil mi? Tabii illaki Allah'ın verdiği hükümlerde biraz meşakkat illa olacak ama o normal bir meşakkat ama normal üstün meşakkat Allah böyle bir hükümle hükmetmemiş yani. Çok rahat bırakmış. Bir sürü nimet içerisiniz ama Allah'ın istediği bir takım şeyler var. İşte kardeşler bakın. Allah bize kolaylaştırdığı gibi işte biz de ne yapmamız lazım? Bak Zülkarneyn Aleyhisselam yaptığı gibi. Müslüman kardeşlerimize hem din işlerinde bakın. Hem ibadetlerinde dine taalluk eden, sevapla alakalı olan konularda hem de dünya işlerinde kolaylaştırmamız lazım. Onlar için kolaylığı istememiz gerekiyor. Yani şer'an caiz olduğu sürece kardeşler bak şer'an caiz olduğu sürece yani hak dairesi içerisinde meşru sınır içerisinde olduğu sürece bundan çıkmadığı sürece eşimize karşı çocuklarımıza emrimiz idaremiz altındakilere bak Zülkarneyn emir ya altındakilere biz böyle yapacağız diyor değil mi? Şimdi bak senin eşin senin altında olan kimse çocukların işçilerimize talebelerimize öğrencilerimize kolaylık göstermemiz lazım kardeşim. Onlara zorlaştırmamız lazım. Özellikle de bak bunu kimler için yapmamız lazım? Eğer adam yeni İslam'a girmişse ya da yeni şuurlanmış. Adam zaten Müslümandı ama yeni şuurlanmış, yeni bilinçlenmiş mesela. Ya da senin cemaatine yeni katılmış, grubumuza yeni katılmış kimseler. Özellikle bunlara karşı çok dikkatli olmak lazım kardeşler. Bakın Nebi Aleyhisselam'ın meşhur hadisi değil mi? Yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ve beşşiru ve la tunaffiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin diyor değil mi? Meşhurdur. Bakın Bukhari Rahimullah bu hadisin başlığı olarak şöyle demiş. Yani bir başlık atmış. Bu başlık altında hem bu hadis hem de böyle birkaç ilgili hadis nakletmiş. Bakın başlığı böyle. Nebi Aleyhisselam'ın kolaylaştırın, zorlaştırmayın sözü babı. Sonra diyor ki وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحِبُّ التَّخْف۪يفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ İnsanlara hafifletmeyi, onlara kolaylaştırmayı severdi diyor. Onlara kolaylaştırmayı severdi diyor. Eğer kardeşler önümüzde iki tane caiz şey var. Tamam mı? İki meşru şey var. Müslümanlar için hangisini yapmamız lazım işte? Bu ikisinden en kolay olanı tercih etmemiz lazım. Bu ikisinden en hafif olanı yapmaya önermemiz lazım. Yani bu konuda güzel ahlak olan budur kardeşler. Bak bu hem dünya işlerinde böyle, insanlarla dünyevi muamelerde böyle, hem de şer'i işlerde de böyle, dini şeylerde de böyle kardeşler. Ama dini hususları ikiye ayırıyoruz bakın. Dünya konuları zaten bir kayıt yok. Dünya işlerinde hep kolaylık, hep kolaylık. Ama bakın sevap şer'i işlerde, dini konularda ise iki kısımdır. Diyoruz ki bir, muhayyerlik bulunan işler vardı. Yani yapılması farz değil, vacip değil veyahut da haram değil, mekruh değil. Caiz. Bir mekruh da yok. Caiz yani. Bunlarda az olan kardeşler işte dediğimiz gibi yine. İnsanları kolay olana, şeriatın verdiği ruhsata yönlendirmek. Eğer sen bizi yönlendiriyorsan, emrediyorsan bu konularda o zaman zor olanı, ağır olanı yaptırmamak lazım. Ama bak ne dedik? Az olan böyle değil mi? Az olan bak. Çünkü bazen de zorlaştırmak lazım. Öyle değil mi? Hep kolaylık mı? Bazen de zorlaştırmak lazım. Kim için ama? Yeni olmayan kimseler için. Yeni İslam'a girmiş değil. Yeni şuurlanmış değil. Yeni cemaate katılmış değil. Yok. Yeni değil. Adam eski. Bu adamlar için bazen nefislerini terbiye etmek için, alıştırmak için, iradelerini ve bedenlerini kuvvetlendirmek için zorlaştırmak lazım tabii ki. Böyle her daim sen kolay olanı, ruhsat olanı, mübah olanı seçersen o zaman bu insanların gevşemesine sebep olur. Ama gereksiz yere, yani mesela bu söylediğim amaçta yok. Böyle bir gaye yok. Bunlar olmadığı halde öyle gereksiz zorlaştırmak, bu yanlıştır kardeşler yani. Bu ters de edebilir. Adam nefis yapar, yani nefret de ettirirsin. Kendini uzaklaştırırsın. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Bu birinci kısım. İkinci kısım ise muhayyerliğin bulunmadığı konular. Yani yapılması gerekli olan, lazım olan işler. Değil mi? Bunları hafifletmek olur mu? Olmaz. Burada kolaylaştırmak caiz değil kardeşler. Nasıl emredilmişse öylece yapılması gerektiğini anlatacaksın. Yasaklanmışsa kaçınılması gerektiğini anlatacaksın. Ama güzel bir uslupla. Nefret ettirmeden anlatmak etmez, nasıl etmek lazım. Böyle iki ayrımımızdan. Bakın bir hadis nakledeyim sonra devam edeyim hadise, ayete. Ayşe annemiz buyuruyor ki Buhari Müslim geçtiği hadiste. مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْنَ اَمْرَيْنِ Nebi Aleyhisselam iki şey arasında muhayyer bırakılmazdı ki iki şey arası. Bu dini şey de olabilir, dünyevi şey de olabilir. Fark etmez. İki şey arasında kattu hiç muhayyer bırakılmamıştır ki اِلَّا مُتْنَكَا اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا En kolayını almıştır. En hafifini seçmiştir. Ama me'lem yakul ithmen. Ama haram olmadığı sürece. Haram olmadığı sürece. Fe in kâne ithmen. Eğer o haramsa kâne eb'aden nâsi minhû. İnsanların en uzağıydı bu. Peki mekruh da buna girer mi? Alimler diyor ki mekruh da buna girer. Mekruh da seçmedi Nebi Aleyhisselam. Ama mekruh değil. Haram değil. Yapılması farz da değil. Vacip de değil. Mübahsa asıl olan kardeşler kolay olanı seçmektir tabii ki. Yani bunu yaparsan bak Nebi Aleyhisselam'ın sünnetine tabi olmuş oluyorsun. Ayetler devam edelim kardeşler. Hemen hızlıca okuyayım. Bitireyim dersimi. Ne diyor sonra? ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَى Yine bir sebebe tabi oldu. Zülkarneyn. Yani güneşin battığı yere gitti. Orada amacına ulaştı. Fethetti orayı. Sonra ordusuyla güneşin battığı yerden ne tarafa bu sefer doğru yürümeye başladı? İkinci sefer doğu tarafına. Yine bak ama sebeplere bak. فَاَتْبَعَ سَبَى Bak yine. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَى Yine bak sebebi aldı. Yine bununla alakalı gereken Allah'ın ona verdiği sebepleri yine kullandı. Bakın Katade diyor ki, tabiinden olan bir müfessir Katade. Diyor ki, Mada Zulkarneyni, Zulkarneyn diyor, batıdan başladı, doğuya doğru ilerledi, devam etti. Yeftahul medain, şehirleri fethederdi. Şehirleri fethederdi. Ve yecma'ul kunuz, hazineleri toplaya toplaya. Ve yaktulur ricel, adamları öldüre öldüre. Geldi. İlla men amen, tabi iman edenler hariç. Ta ki hatta izâ belâgâ matli'aşşemsi. Nereye geldi bu sefer? Güneşin doğduğu yere ulaştı. Yani güneşin doğduğu yer artık doğu tarafında imar edilen, yani insanların yaşadığı o bilinen en son noktaya veyahut da işte doğunun da en doğusuna, değil mi? İşte şeyde az önce batı hakkında anlatmıştık değil mi? Yani Türk Aleyhisselam ya o zaman batının işte insanların en son oturduğu yer, işte Atlas Okyanusu'nun kıyısı ya da Karadeniz'in kıyısı veyahut da ha gerçekten gözün en batısı olabilir. Bu da aynı şekilde kardeşler. Mümkün doğunun en doğusuna da gitmiş olabilir. Buna şer'an aklen bir mani yok. Açıkladık az önce. وَجَدَهَا Güneşi buldu. Oraya gitti ve güneşi nasıl buldu? تَطْلُوا عَلَى قَوْمٍ Bir kavim üzerine duvar olarak buldu. Bak orada bir kavim var. Güneş öyle bir kavmin üzerine doğuyordu ki لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِيهَا سِتْرًا Güneşe karşı kendilerini sıcaktan, güneşten koruyacak bir sitra, bir örtü kılmamıştık onlar için. Allah Allah. Güneşin doğduğu yere gidiyor. Öyle bir kimselere doğuyormuş ki o güneş. لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِيهَا Güneşe karşı kendilerini sıcaktan, güneşten koruyacak bir sitir, bir örtü hiç yapmamıştık biz onlar için. Ne demek bu kardeşler? İki anlama gelebilir. Müfessirler iki anlam zikrediyor. Birincisi, evleri yok. Bir de elbiseleri yok. Yani çıplak yaşayan bir kavim. Ve evsiz, barksız. Ne elbiseleri var, yiyip de güneşin sıcağından korunacakları. Ne de oturacakları bir bina var. Güneşe karşı gölgelenecekleri. Subhanallah. Peki neden evleri, elbiseleri olmamış olabilir? Ya nasıl yani? Evleri yok adamın bu manaya göre. Elbiseleri yok. Allahu alem, mümkün. Yani bunu şunu zikrediyorlar. Çünkü medeniyetten çok uzak, uygar olmayan, çok ilkel, kaba saba insanlar olduğu için, vahşi bir toplum olduğu için olabilir diyorlar. Mümkün. Ya da şu zikrediliyor. Şöyle de bir mana var. Kaldıkları bölge toprağa çok gevşek, toprağa zayıf olduğu için bina tutmayan bir yermiş. O yüzden bina, bu sırf bina ile alakalı ama. Bu da olabilir. Allah alem sana. Diyor ki tefsirlerde onlar diyor böyle mağaralarda, yerin altında tünellerde kalırlardı. Güneş diyor doğduğunda oraya girerlerdi. Bu mağaralara, tünellere girerlerdi. Çünkü güneş doğduğunda onlar böyle işte maişetleri için, yaşamları için yani çalışmaları çok zordu yani. Çünkü yok ya üzerine bir şey. Nasıl çalışsınlar? Ama güneş battığı zaman da çıkarlardı mağaralardan, tünellerden. Ve ne yaparlardı? İşte maişetlerini almak için çalışırlardı. Tam tersi yani. Normal insanlar gündüzleyin çıkar çalışırlar. Gece vakti girerler değil mi? Bunlar da tam tersini yapıyorlardı. Diye böyle tefsirde böyle bilgi var. Neresi olabilir kardeşler burası? Bu manaya göre. Diyorlar ki Kenya ve Tanzanya. Ya ben çok benziyor diyorlar. Kenya ve Tanzanya. Yani Amerika'dan mesela eğer Amerika manası doğruysa ta Kenya'ya kadar, Tanzanya'ya kadar Afrika bölgesine. Kenya ve Tanzanya zaten birbirine sınırdır. Nerede bu? Afrika'nın doğusunda bulunuyor. Daha doğrusu Güneydoğu Afrika'da bulunan zencilerin olduğu, siyahilerin olduğu bir yer. Hakikaten bakın bugün Kenya'da ve Tanzanya taraflarında hala da öyle kabileler var ki kardeşler üzerlerinde elbise yok. Affedersiniz o galiz olan ön arka taraflarına sadece bir şeyler koyuyorlar. Sırf oralarını bir şeylerle kapatıyorlar. Hala bazı kabileler var yani. Üzerlerinde hiç elbise yok. Ki zaten bu da doğu taraflarında bulunuyor. Dünyanın doğu tarafında bulunuyor yani. Bu manaya göre mümkün Kenya'ya, Tanzanya taraflarına girmiş olabilir. Ama bu bir mana. Yani güneşe karşı biz onlara biz örtü kılmadık diyor ya. Bu ev ve işte elbise kılmadık anlamı olabilir. Ama şöyle de anlaşılmış. Yani güneşe karşı onlar için bir örtü kılmadık. Yani yaşadıkları yer açık bir yerdi kardeşler. Yani orada onları güneşin ışıklarından örtecek ağaçlar yok. Ağaç olan yüksek böyle yerler, dağlar yokmuş. Bu anlamda olabilir. Değil mi? Buna göre kardeşler o zaman burası neresi olabilir? Aynen. Orta Asya bölgeleri. Evet. Doğru. Yani orası ya da işte böyle Orta Asya ülkeleri de olabilir. Aynen. Üç tarafı açık. Aynen. Bozkırları var ağaçsız bir şekilde. Yani bu Orta Asya'da işte Moğolistan mesela olabilir. Burada yaşamış olabilirler. Çünkü Orta Asya'da işte böyle ağaçsız geniş bozkırların çok olduğu bir yer. Bir de geniş çöllere de sahip bir yer kardeşler. Böyle çok açık bir yer yani. Mümkün orası olabilir. İşte Orta Asya'da mesela Kazakistan var, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, işte Doğu Türkistan, Tacikistan. Buralarda bir yer olabilir. Orta Asya'da ama Türklerin zaten yani yeridir kardeşler. Evet, son ifadeyi okuyorum, inşallah bitiriyorum. Kezalike, işte durum böyledir diyor Allah Azze ve Celle. Yani ey Muhammed, iki mana var burada kezalike'de. Yani, ey Muhammed, Zülkarnayn hakkında onun durumu size hani anlattığımız şekilde. Ah böyledir işte. Çok gücü, saltanatı en üste olan bir adamdı. Kedalike. Birinci mana bu, ikinci mana bu. İkinci mana ne biliyor musunuz? Kedalike işte böyle. Birinci mana dediğimiz şekilde. İkinci mana kedalike işte böyle. Yani Zülkarneyn aynı batı eline yaptığının aynısını bunlara da yaptı. Yani iman edenleri bıraktı, iyi davrandı. Ama küfründe ısrar edenleri öldürdü, cezalandırdı. Aynı batı ehli hakkında verdiği hükmü doğu ehli hakkında da uyguladı. İki anlam var kedalike. Birincisi neymiş kedalike? İşte böyle yani sana anlattığımız gibi Zülkarneyn'in durumu. İkincisi de batı ehline yaptığı hükmü aynısını onlara da yaptı. وَقَدْ اَحَطْنَا Bizim ilmimiz kuşatmıştır. Neyi? بِمَا لَدَيْهِ Zülkarneyn'in yanında olan her şeyi. Ne varsa Zülkarneyn'in yanında. Her neyi varsa yani ona verdiğimiz sebepleri, o sebepleri veren Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla verdiği şeyleri de bizim ilmimiz kuşatmıştır diyor. Ordusu, işte kuvvettir, aletler falan filan, bilgi, tecrübe, bildiği şeyler her ne varsa. İşte böyle büyük yerleri, orduları falan. Ahatma bime ne diyor? Hubra ama bak diyor, hubra. Onun yanındakileri biz nasıl ilmimiz kuşatmıştır? Hubra, tam bir ilimle yani. Yani hem zahirini, görünmeyeni, Zülkarneyn'in yanında olan, hem de görünmeyeni. Hepsini böyle kuşatacak bir ilmimiz var. Bunların hepsimiz ayrıntısıyla biliyorduk diyor. Allah elbette ki vermiş olduğu rızkı, nimeti tabii ki en icat karşısına verir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Hem ne yerde ne de göklerde Allah hiçbir şey gizli kalmaz. Allah Celle bu şuurda olmamızı nasip etsin. Yani hiçbir şey ona gizli kalmaz yani. Kapalı kapılarda tek kalabilirsin, haram işliyorsun ama gören mutlaka Allah var. Tam anlamıyla biz bunu biliyorduk diyor. Evet, buradan sonra kardeşler işte Yecüc Mecüc'ün tarafına doğru gidecek. İnşallah onunla ilgili ayetleri de bir sonraki derste okuyalım. Durduralım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.